Ayrım 55, sayfa 539. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Alcatraz cezaevini kurmuş olan kişiler suçluların yeniden topluma kazandırılma ilkesini laf olsun diye bile ağızlarına almıyorlardı. Böylesine bir amaçları hiçbir zaman olmamıştı. Tek amaç mahkumları toplumdan uzaklaştırmak, kapalı bir yer zalandırmaktı. Bu nedenle iyi hali görülenleri ödüllendirmek gibi bir çaba yoktu. Yalnızca ceza süresi her 40 günde bir 10 gün azaltılabiliyordu, o kadar. Bunun dışında ödül değil ceza vardı. Kurallara uymayanlar için daha beter cezalar. Başsavcı çok sıkı güvenlik tedbirlerinin yürütülmesinde, mahkumların en ağır koşullar altında ve toplumdan tamamen ayrılmış durumda yaşatılmasında bir tek yarar arıyordu. Dışarıdaki halk düşmanlarının ve onlara özenenlerin gözlerini korkutmak. Oysa geçerli bir düşünce değildi bu. Elektrikli sandalye, dar ağacı ya da gaz odası gibi şeyler nasıl katillerin gözünü korkutmuyorsa, Alcatraz'a gitmek korkusuyla suç işlemekten vazgeçenler de olmuyordu. Ayrıca ABD Başsavcılığı'nın yaptığı propagandanın tersine büyük gangsterler arasında Alcatraz'a gönderilenler pek azdı. Bir kere cezaevinin hücrelerini dolduracak sayıda büyük gangster bile yoktu. Ünlü posta hırsızı olarak reklam edilen biri, bir posta kutusunu kırmaktan öte suç olmayan bir zavallı olabilirdi. Cezaevindekilerin çoğu ilk kez içeri giren kişilerdi zaten. Alcatraz'ın açılması yalnızca öteki cezaevlerinin müdürlerine yaradı. İşleri epey kolaylaşmış oldu çünkü. Hiçbir mahkeme yargıladığı kişinin Alcatraz'a gönderilmesine karar veremezdi. Ancak herhangi bir hapishanede yatan kişiler müdürün tavsiyesi ve cezaevleri genel müdürünün onayıyla oraya aktarılabilirdi. 1930 yıllarında cezaevlerinde çıkan isyanların, kaçma girişimlerinin, saldırgan homoseksüellik olaylarının sayısı gözle görülür biçimde azaldı. Cummings mahkumların kayaya gönderilmek korkusuyla toparlandıklarını iddia etti. Bates'ten sonra cezaevleri genel müdürlüğüne getirilen James V. Bennett, Alcatraz'ı 1963'te kapattım diye yazıyor otobiyografisinde. Çünkü hem işletilmesi çok pahalıya mal oluyordu, hem de adalet ile öç alma duygusunu eşit değerde gören yanlış ve eskimiş bir felsefenin örneğiydi. Kuralları benimseyip günlük düzene alışıncaya kadar birkaç kez azarlamak gerekti Capone'u diye anlattı Johnston yıllar sonra. Ama öteki mahkumlar için de aynı şeyler söz konusu oldu. Hepsi de bizim kurallarımızı öteki cezaevlerinde alıştıklarından çok daha sert ve değişmez buldular çünkü. İlk sinirlilik devresinden sonra hizaya geldi o da. Gerek çalışma alışkanlıklarını, gerek davranışlarını düzelterek olağan bir mahkum oldu. Sabah saat 6.30'da yüksek sesle çalan bir çan ve birden odasına dolan elektrik ışığıyla uyanıyordu Capone. Herkes gibi giyinip yatağını düzeltmesi için 20 dakika ayrılmıştı. Tıraş olabilmek için hücresinin parmaklıkları arasından bir kibrit kutusu uzatmak zorundaydı. Gardiyanlardan biri kutunun içine bir jilet koyuyor, 3 dakika sonra gelip jileti geri alıyordu. 6.50'de çanlar yeniden çalıyor, her katın gardiyanı sabah sayımını yapıyordu. Üçüncü bir çan bütün mahkumların yerli yerinde olduğunu bildiriyordu. Dördüncü çan kahvaltı. Kilitli çelik kafesler içinde duran anahtarcılar bütün hücre kapılarını birden açan kolu çevirdiler mi, kalın çelik sürgülerin hep birden geri çekilişi yapıyı neredeyse yerinden sarsardı. Hücre komşularıyla birlikte sıraya giren Capone, hücreler binasının hemen yanındaki yemekhaneye yürürdü ayaklarını sürüye sürüye. Yemekhanede her masada 10 mahkum otururdu. Zencilerin masaları ayrıydı. Hepsi aynı yöne dönük olarak otururlardı. Tam karşılarındaki asma katta çelik parmaklıklar ardında elleri silahlı gardiyanlar dururdu. Sessiz sedasız yerlerdi yemeklerini. Yalnızca yemekhanede değil, hücreler bölümünde de, hamamda da konuşmak yasaktı. Sabahları bir posta, öğleden sonra da bir posta hava almak için çıkarıldıkları avluda, sair günler 3'er dakika, pazar günleri öğleden sonra ise 2 saat konuşma hakları vardı. Bu sessizlik kuralı bir süre sonra yumuşatıldı. Yemekhane kafeterya usulüne göre işletiliyordu. Cezaevi isyanlarının %90'ının kötü yemekler dolayısıyla çıktığını bilen Johnston, kalori değeri en az 3100 olan cezaevleri genel müdürlüğünün öngördüğü sayıdan 1000 fazlaydı bu, tadı tuzu yerinde yemekler çıkarmaya kararlıydı. Genellikle kahvaltıda verilenler şunlardı: sütlü buğday çorbası, kızarmış sosis, kızarmış patates, margarinli ekmek, kızarmış ekmek de olabilirdi ve kahve. Capone tabağını tertemiz sıyırmayı öğrendi kısa sürede. Çünkü tabağında bir lokma bile bırakan mahkuma ertesi gün yemek verilmiyordu. Nikotinin yatıştırıcı niteliği olduğunu kabul eden Johnston, her mahkuma haftada 3 paket sigara verilmesine izin vermişti. Fazla sigara içen tiryakiler için ayrıca bir hücre blokuna otomatik bir tütün ve sigara kağıdı makinesi koydurtmuştu. Böylece isteyenler kendi sigaralarını kendileri sarıp içebiliyorlardı. Ancak bütün cezaevlerinde bulunan mahkumların çalışma atölyelerinde kazandıkları 3-5 kuruşla şeker, jiklet, gazoz gibi şeyler satın alabilecekleri bir kantin açılmasına hiçbir zaman izin verilmedi. Saat 7'de yemekhane çanı çaldığında gardiyanlar masasının başında oturan gardiyan kolunu havaya kaldırır, mahkumlar hep birden ayağa kalkarlardı. Gardiyan kolunu indirince hücrelerine dönmek üzere harekete geçerdi. Çıkış kapısına yerleştirilmiş olan elektronik araç, üzerinde madeni eşya bulunanları hemen açığa vurduğundan çatal kaşık çalmaya kalkmak söz konusu olamazdı. İlk günlerde Capone her geçişinde aracın zilleri çalıyordu. Sonunda ayakkabılarında madeni destek olduğu anlaşıldı. Bunlar değiştirilerek yerlerine plastik destek konuldu. Mahkumların saat takmaları yasaktı. Çan sesleriyle belirleniyordu günün saatleri. Şu ya da bu nedenle çanlar her yarım saatte bir çalıyordu. Kahvaltıdan sonra kısa bir süre hücrelerinde kalan mahkumlar yeniden sayılıyor, sonra çalışacakları yere göre ayrılarak sıraya sokuluyorlardı. Capone'a verilen ilk iş bodrum katındaki çamaşırhanenin 2 silindirli presini işletmekti. Körfez çevresindeki askeri birliklerin çamaşırları burada yıkanırdı. Yakındaki Angel Adası'nda görevli bir onbaşı ailesine yazdığı bir mektupta kendisine çamaşırcı olarak Al Capone'u tuttuğunu söylemişti. Açık havada ya da pencereli bir atölyede çalışan mahkumların çektiği bir işkencede denizi görmek, San Francisco limanına giden okyanus gemilerini, körfezde dolaşan yatları, yelkenleri, motorları seyretmekti kuşkusuz. Marin County'nin yeşil tepeleri, San Francisco'nun silüeti, gülen, özgür kişiler hepsi 3-4 kilometrelik bir uzaklıktaydı. Sabah saatin 10'u çan, dinlenme, çan, çalışma 11.30, çan, mahkum sayımı, çan öğle vakti, çan öğle yemeği, 13, çan, çalışma, öğle üstü çanı, dinlenme, çalışma 16.30, çan mahkum sayımı, çan 17.30, çan akşam yemeği, çan hücrelere dönüş, çan mahkum sayımı, çan 18.30, çan hücrelerin kilitlenmesi, 21.30, çan ışıklar söner. Bu düzen hafta sonlarında biraz değişiyor, pazar sabahları dinsel tapınma için bir zaman ayrılıyor, haftalık banyo, cumartesi ve pazar öğleden sonları için de 2'şer saatlik serbest zaman bırakılıyordu. Mahkumlar serbest zamanlarında avluda dolaşabilirler ya da içeride seçtikleri bir iş üzerinde çalışabilirlerdi. Nota okumasını öğrenmiş olan Capone, kurduğu 5 kişilik grupla birlikte çalışıp banço çalmayı yeğ tutardı. Banço çalmaktan başka türkü de okuyordu. Ayrıca annem adlı bir şarkı bestelemişti. Gece ışıklar sönmeden önce hücrelerinde kitap ya da dergi okuyabiliyorlardı mahkumlar. Cezaevi kütüphanesinden ödünç alıyorlardı okuduklarını. Ancak dünya ile ilişkilerinin bütünlük kesilmesi, uzaklık, yalnızlık duygularının daha da keskinleşmesi için Johnston cezaevine radyo ve gazete sokulmasını yasaklamıştı. Bunların eksikliğini çok şiddetle duyan Capone ilk suçunu işledi. Gardiyanlardan birine rüşvet teklif ederek dış dünyada neler olup bittiğini kendisine anlatmasını rica etti. O zamana kadar iyi davranışlarından dolayı kazanmış olduğu puanları bu yüzden kaybetti. Mektuplaşmaları da son derece kısıtlıydı. Mahkumlar akrabalarına haftada bir kez mektup yazabilirler, onlardan da haftada 3 taneden fazla alamazlardı. Aile üyeleri dışında avukatlardan başka hiç kimseyle mektuplaşamazlardı. Gelen ve gönderilen mektupların hepsi sansür tarafından okunur, aile işleriyle ilgili olmayan bütün bölümler çıkarıldıktan sonra geriye ne kalıyorsa daktiloya çekilip sahibine gönderilirdi. Capone'un karısından aldığı ilk mektuplar öylesine insafsızca sansür edilmişti ki, cezaevi sisteminden henüz haberi olmayan gangster tembelliğinden dolayı azarladı karısını. ''Mektup yazacak vaktin yoksa telgraf da yollama bari'' dedi kadın ziyarete geldiğinde. Belirli ziyaret günleri yoktu. Aylık her ziyaret Johnston'da özel olarak ayarlanıyor, giriş kartları adaya gelen motora ne zaman nereden binileceği öyle açıklanıyordu. Ziyaret odası yerden tavana kadar yükselen kalın bir camla ikiye bölünmüştü. Mahkum camın bir yanında, konuğu öteki yanında dururdu. İnsan başı hizasında 3-4 santim aralıklı iki çelik çıta vardı. Çapı yarım santim aşmayan delikler delinmişti bunların üzerine. Arada ses geçiren ince bir plastik tabakası vardı. Delikler aradan hiçbir şey geçmeyecek biçimde ayarlanmıştı. Diyaframı titretip sesin geçmesini sağlamak için yüksek sesle konuşmak gerekiyor ve odada bulunan gardiyanlar böylece söylenen her şeyi işitiyor, yasak konular açılınca ihtarda bulunuyorlardı. Capone'un annesi ilk geldiğinde, yanında Mafalda da vardı, rıhtımdaki elektronik aracın zilleri çalmaya başladı. Şaşkınlıktan neye uğradığını bilemeyen kadıncağızı uzun uzun aradılar, hiçbir şey bulamadılar üzerinde. 2 adım atmadan yeniden çaldı ziller, ikinci bir arama yapıldı ve sonunda mesele anlaşıldı. Ana Capone'un eski moda korsesinin balenleri madeniydi. Gelen mektupta sansür memurunun eline geçmeden önce neler yazılı olduğunu, gardiyan araya karışmazdan önce karısının kendisine neler söylemeye hazırlandığını düşünmekle geçirdikleri uykusuz gecelerde cehennem geceleri derlerdi mahkumlar. Bu uykusuz geceler boyunca avluda nişancılık talimi yapan gardiyanların kurşun seslerini işitmek daha bir beter oluyordu kuşkusuz. Hemen her gece yapılıyordu bu talimler. Hedef olarak normal insan boyutlarında mankenler kullanılır, ertesi gün mahkumlar görsün diye mankenler avluda bırakılırdı. Hani kaçma girişiminde bulunmak isteyenlere gözdağı olsun diye. Genel kural olarak Johnston sözde gövdesel cezalara karşıydı. Ama gardiyanlar kendilerine karşı koymaya kalkan bir mahkumu basınçlı suyla bayıltmaktan ya da copla kolunu bacağını kırmaktan, hatta günlerce deli gömleğine bağlamaktan çekinmezlerdi. Asıl ceza yalnız hücreye, yani deliye tıkılmaktı ama. Deliye tıkılana yalnızca su ve ekmek verilir, haftada 2 kez de yaşam yemeği adı verilen kalorili ama tatsız tuzsuz, özellikle mide bulandırıcı yemekler yedirilirdi. Alcatraz mahkumlarının hemen hepsi şu ya da bu süreyle tıkılmışlardır deliye. İnsanoğlunun bu cezaya dayanma süresi en çok 19 gün olarak saptanmıştır. Capone'un Alcatraz'da kaldığı yıllar süresince birkaç mahkum kendini öldürmeye kalkmış, bunlardan bazıları ölmeyi becermişlerdi. Başaramayanlar ise deliye tıkılırdı belirli bir süre için. John Stanwyck adlı bir kalpazan daha Alcatraz'a varmadan kendisini buraya getiren trenden atlayarak canına kıymaya kalkışmıştı. Trenden atlama sonucu aldığı yaralar ağır değildi. Cezaevine geldikten sonra bir kez daha denedi, gene başaramadı. Mahkum arkadaşlarından birine "Buradan sağ çıkarsan söyle dışarıdakilere" demişti. "Kaçmaya çalışmıyordum. Ölmek istiyorum gerçekten." Bir subayın kızının ırzına geçtiği için içeri atılan eski asker Jimmy Grove, iki bileğinin damarlarını da kestiği halde kan verilmek suretiyle kurtarılmıştı. İlk başarılı intihar olayı Alman asıllı mahkum Joe Bowers'ın ölümüyle sonuçlandı. 1936 yılı Nisan ayında gözlüğünün camlarını kırarak parçalarıyla boğaz damarlarını kesmiş ama kurtarılmış. Yaraları sarıldıktan sonra deliğe kapatılmıştı. Delikten çıktığı günün ertesi çalışma alanlarını çevreleyen çelik parmaklığın kıyısında dolaştı. Gardiyanların kendisini vuracaklarını biliyordu elbet. Yediği kurşunlarla 25 metre yükseklikten körfeze düştü. Ertesi yıl Ed Woodke adında eski bir bahriyede denizde cinayet işlemek suçundan 27 yıl yemişti. Hücresinde ölü bulundu. Bir kalemtıraştan çıkardığı jiletle boynundaki atar damarı kesmişti. Deliren mahkum sayısı çok yüksekti. Yalnızca 1937 yılında 14 mahkum zır deli oldular. Sessiz delilerin ise haddi hesabı yoktu. Akıl hastalığı Johnson'ın kolay kolay kabul ettiği hastalıklardan değildi. Gövdesel işlevleri yerinde olan, şuna buna saldırmayan delileri normal kabul ediyordu. Ancak saldırgan olanlar revire kaldırılıyordu. Görevli ruh hekimi düzensiz aralıklarla gelirdi adaya. Kimi zaman aylarca uğramadığı olurdu. Ne zaman uçak sesi işitse bar bar bağıran biri vardı örneğin. Kendisine işkence etmeye gelen hayali kişilerden korunmak için başına havlu saran ihtiyar vardı. Ama resmen deli sayılmıyordu bunlar. Tavşan denilen sessiz, sakin bir mahkum vardı. Günün birinde hücresinde ne var ne yoksa topladı, yatağının içine doldurdu. Hücre kapısı açıldığında hepsini birden üçüncü kattan aşağı fırlattı. Bağıra çağıra gardiyanları ısıra tırmıklaya zorla götürüldü. Bir daha da görünmedi hücreler binasında. Sonra 284 numaralı Rube Parsfal rıhtımda çalışırken bir balta geçirdi eline. Sol elini bir tahta parçasının üzerine yerleştirip parmaklarını birer birer doğradı. Kahkahadan kırılıyordu bunu yaparken. Gülmeyi sürdürerek sağ elini parmaksız sol elinin yanına koydu, gardiyana parmaklarını kesmesi için yalvardı. Revire kaldırdılar onu ama resmen deli olduğunu kabul etmediler. Kapo'nun ceza süresi içinde 5 kişi kaçmaya kalktı. Bunlardan biri ölü, biri yaralı, biri de sağ salim olarak daha adadan ayrılmadan ele geçirildiler. Öteki ikisi çalışma atölyelerinden birinin pencere parmaklıklarını testereyle kesip bahçe kapılarından birini İngiliz anahtarıyla açıp denize daldılar. Ölü veya diri, hiçbir haber alınamadı bunlardan. Ama o sırada körfezi sarmış olan sis içinde türlü akıntılara karşı uzun süre yüzmüş olamazlardı. Ortalama yılda bir kez patlak veren isyanlardan hiçbiri birkaç günden fazla sürmemişti. Kapo'nun çalıştığı çamaşırhane rutubetli, havasız bir yerde. Uzak yoldan dönen savaş gemilerinden biri körfeze demirledi mi, gönderilen kirli çamaşır öylesine çok oluyordu ki çalışanların canı çıkıyordu. 1935 yılı Ocak ayında bir gün Kapo'nun presinin başında her zamanki yerinde dururken birlikte çalıştığı 36 kişi bu koşulları protesto amacıyla işi bıraktılar. Johnson her üç mahkuma bir gardiyan vermişti. Öteki federal cezaevlerinde olandan 2-3 kat yüksekti bu oran. Grevcilerin çevresi hemen sarıldı. Adamları birbirinden ayırarak doğruca deliğe götürdüler. Capone direnişe katılmadığı için öteki mahkumların düşmanlığını kazanmış oldu. Olaydan bir ay sonra iş başına dönen grevcilerden Bill Collier, Capone'un prese doldurduğu çamaşırları öte yandan almakla görevlendirilmişti. Presten çıkan çamaşırların çok ıslak olduğu dönemde çok hızlı geldiğinden yakındı. Kapağını aldırmadı. Aynı hızla çalışmaya devam etti. Bunun üzerine Collier sırılsıklam bir tomar çamaşırı aldığı gibi gangsterin suratına fırlattı. Gardiyanlar yetişinceye kadar kavga başladı. Capone adamın gözüne bir yumruk patlattı. Sonunda her ikisi de 8'er gün deliğe kapatıldılar. 55. ayrımın sonu. Sayfa 547.